Ayrım 2, Stepançikova Köyü, Dostoyevski, sayfa 12. Gözünüzün önüne şöyle bir adam getirin. Son derece değersiz, son derece korkaktır. Kendine kimsenin ihtiyacı olmayan, faydasız, korkunç, mendebur bir adam. Ama ölçüsüz derecede izzeti nefis sahibi. Hem de bu izzeti nefsini böyle hastalık derecesine varan bir titizlikle korumasına pek de hak verdirecek bir meziyeti yoktur. Şunu da hemen söyleyelim ki Foma Fomiç'in ki sınırsız olduğu gibi bambaşka çeşitten bir izzet-i nefisti. Bu bir hiç yüzünden hakarete uğramışlarla eski başarısızlıkları altında ezilmiş kimselerde bulunan bir izzet-i nefisti. Bu insanların dış görünüşleri altında öteden beri için için işleyen bir yara vardır. Başkalarının kazandığı her çeşit başarı Foma Fomiç'in kıskançlık zehir saçmasına vesile oluyordu. Şüphesiz en budalaca alınganlık, en delice vesvese bu duygulardan ayrılmaz. Belki böyle bir izzet-i nefis nereden geliyor diye sorarsınız. Bu kadar küçük, değersiz mi değersiz, sosyal durumlarına göre hadlerini bilmeleri gereken insanlarda nasıl olur da yer edebilir bu duygu? Bu soruya nasıl cevap verilir bilmem. Belki bu işte de bazı istisnalar vardır ve hikayemizin kahramanı da onlardan biridir. Gerçekten bu adam daima kural dışı kalmış bir adamdı. Bu konu ileride açıklanacaktır. Bununla beraber izninizle size bir şey sorayım. Boynunu bükerek karşınıza bir soytarı, bir sığıntı, bir dal kavuk gibi çıkmayı bahtiyarlık sayanların zerrece izzeti nefisleri olmadığına emin misiniz? Şayet öyle ise kıskançlıklara, dedikodulara, iftira ve fitnelere evin tenha köşelerinde, burnunuzun dibinde, hatta sofranızda yapılan esrar dolu fısıldaşmalara ne demeli? Kim bilir, belki kaderin yere vurduğu bu aylakların, yani maskaralarınızla meczuplarınızın izzet-i nefsi, gördükleri hakaret yüzünden körlenmek şöyle dursun, bir kat daha gelişmiştir. Bunda meczup, şaklaban, sığıntı ve şahsiyetsiz olmalarının, itaat etmek zorunda bulunmalarının da etkisi vardır. Kim bilir belki de böyle uygunsuz bir şekilde gelişen izzet-i nefis sahtedir ve temelli bir değişiklik geçiren haysiyet duygusundan başka bir şey değildir. Belki bu duygu ta çocukluğundan beri katlandığı baskı, sefalet ve yoksulluk altında ezilmiş, yarının serserisi, anasının babasının şahsında kendi haysiyet duygusunun hakarete uğradığına inanmıştır. Ama dediğim gibi Foma Fomiç genel kuralların dışında kalan bir adamdı. Vaktiyle edebiyata heves etmiş, hayal kırıklığına uğramış, kendini tanıtamamıştı. Böyle hoş karşılanmamakla yalnız Foma Fomiç'i değil herkesi bu hale koyabilir. Peki bilmiyorum ama tahminime göre Foma Fomiç'in başarısızlığı edebiyatla uğraşmasından önce başlamıştı. Tuttuğu işlerde ücretini verecekleri yerde darbeler yemesi yahut bundan daha kötü şeylerle karşılaşması ihtimali vardı. Ama bunun böyle olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Sonraları yaptığım incelemeden Foma'nın Moskova'dayken bir romancık çırpıştırdığını öğrendim. Yazdığı 30'lu yıllarda... Dipnot 1830-1840, düzinelerle çıkan ve Baron Bombeus'un nüktelerine hoş bir konu olan Moskova'nın kurtuluşu, fırtınaların şefi, oğul sevgisi yahut 1104 yılında Ruslar gibi ve daha bunlara benzer bir romandı. Şüphesiz bu çok eskiden geçmiş bir şeydi. Lakin yazarlık izzeti nefsinin yılanı bir kere insanı soktu mu, hele o kimse değersiz, hımbılın biri ise yara çok daha derin, çok daha çaresizdir. Foma Fomiç bu sahada attığı ilk adımdan bu yana kendini üzüntüye kaptırmış, hemen o koca kederdiler kafilesine katılmıştı. Şu içinden bütün meczupların, aylakların çıktığı kafileye, sanırım ondaki garip övünme, övülme, parlama isteği, başkalarının yaltaklanmasına, hayranlık göstermesine ihtiyaç duyması ta o zaman gelişmişti. Soytarılık ederken bile etrafında kendisine hayran bir sürü aptal vardı. Gittiği yerlerde ne pahasına olursa olsun baş olmak, bir takım kehanetlerde bulunmak, palavra atmak onun başlıca ihtiyacıydı. Methedilmediği yerde kendi kendini övmeye başlardı. Stepançikovo'da dayımın evinde Foma Fomiç'in hükmünün geçtiği, her sözünün bir keramet sayıldığı sıralar onun bazen esrar dolu bir çalımla ''Aranızda kalıcı değilim'' dediğini kendi kulaklarımla duyardım. Şöyle bir bakarım, hepinizi yetiştirip eğittim mi? Haydi hoşça kalın, ver elini Moskova. Bir dergi çıkaracağım. Her ay 30 bin kişi konferanslarımı dinleyecek. Sonunda adım parlayacak. O zaman düşmanlarımın vay haline. Ama bu dahi kazanacağını sandığı ününün ödülünü peşin istiyordu. Genel olarak bir şeyin karşılığını peşin almak gayet hoştur zaten. Dayımı olağanüstü bir kahramanlık yapacağına ciddi olarak inandırdığını biliyorum. Güya Foma bu kahramanlığı yapmak için dünyaya gelmiş ve rüyalarında kanatlı bir varlık ya bunun gibi bir şey. Kendisini bunu yapmaya zorluyormuş. Derin anlamı olan ve insan ruhlarını günahtan koruyacak bir eser yazmak istiyormuş. Bu eser her tarafta bir deprem etkisi yapacak, bütün Rusya çatır çatır yerinden oynayacakmış. Ama Foma bütün bu şana şöhrete sırt çevirecek manastıra gidecekmiş. Orada Kiev mağaralarında vatanın saadeti için gece gündüz dua edecekmiş. Elbette dayım bu laflara adam akıllı kandı. İçi gurur hırs dolu bütün ömrünce ezilen, hayatın türlü darbelerine göğüs geren, belki bu arada dayak bile yiyen Foma gibi bir adamdan başka ne beklenebilirdi siz söyleyin. Bir adam ki edebiyatta başarı gösteremeyince bir lokma ekmek için işi soytarılığa dökmüş, bütün değersizliğine, bütün aczine rağmen ruhen baskıcı bir adam olmuş, daima yüksekten atmıştı. En ufak başarının şımarttığı Foma durup dururken budala bir kadın koruyucusu sayesinde yüz delisi olmuş, başta acı edilmişti. Başından geçmedik kalmayan ama sonunda körü körüne her şeye peki diyen bir veli nimetin evine kapağı atan bu adamdan başka nasıl bir hareket beklenebilirdi? Ama dayımın huyunu da etraflıca anlatmalıyım, yoksa Foma'nın başarısı iyice anlaşılamaz. Hemen şuracıkta bir noktaya işaret edeyim. Bir defa Foma yüz verilince aslarını da isteyen takımındandı. Baskı altından kurtulan aşağılık bir insan bu sefer kendisi başkasını ezmeye çalışır. Foma'yı ezdiler. O da hemen aynı şeyi yapmak ihtiyacını duydu. Onunla alay ettiler. O da başkalarını alaya aldı. Soytarılık ederek etrafına keyfine göre idare edebileceği insanları toplamak lüzumunu duydu. Saçmalayıncaya kadar övünüyor, kendini pek naza çekiyor, istemediği bir kuş sütü kalıyordu. Zorbalığı öylesine artmıştı ki yaptıklarını değil görenler, sadece duyanlar bile inanamıyor, büyü sayıyor, istavroz çıkararak yere tükürüyorlardı. Dayımdan söz açmıştım. Tekrar söyleyeyim ki onun dikkate değer karakterini açıklamadıkça Foma Fomiç'in yabancı birinin evinde böyle küstahça yerleşmesi, soytarılıktan büyük adamlığa geçişi anlaşılamaz. Dayım yalnız iyi kalpli değil, görünüşte biraz kaba olmasına rağmen çok asil ruhlu, mert, tanınmış bir adamdı. Mert kelimesini çekinmeden kullanıyorum. Çünkü gerçekten dayım üzerine aldığı herhangi bir ödevi yahut taahhüdü ne pahasına olursa olsun yerine getiren bir adamdı. Ruhu bir çocuk ruhu kadar saftı. 40 yaşında gerçekten koca bir çocuktu. Hisleri son derece taşkındı, daima neşeliydi. Herkesi melek sayar, başkalarının kusurlarından kendini kabahatli bulurdu. Meziyetleri şişirir, hatta bazen hiç olmayacak kimselerde bir takım meziyetler görürdü. Kısacası dayım başkalarında kötülük görmek istemeyen, insanları erdemlerle süslemeyi candan isteyen, başkasının başarısına sevinen ve böylelikle daima yarattıkları ideal bir hava içinde yaşayan, yüreği son derece asil, dürüst adamlardan biriydi. Başkalarının yararına kendini feda edecek tabiattaydı. Her türlü aksilikte kendini suçlu bulurdu. Bazı kimseler ona belki korkak, karaktersiz ve zayıf diyeceklerdir. Elbette ki zayıftı, lüzumundan fazla yumuşaktı. Lakin bu haller zayıf karakterinden değil, hem karşısındakini ve genel olarak bütün insanları kırmak, onlara karşı zalim davranmış olmak korkusundan hem de fazla saygılı oluşundan ileri geliyordu. Bununla beraber iş kendi çıkarına dokununca dayım gerçekten hem gevşek hem de korkak davranırdı. Zira hayatında en az önem verdiği şey kendi çıkarıydı. Bu yüzden ömrü boyunca hatta yollarını çıkarına feda ettiği kimseler tarafından bile alay alınmıştı. Gerçi dayım düşmanları olduğuna hiç inanmazdı. Bununla beraber düşmanları vardı, bunun farkında değildi. Evde gürültü patırtı çıkmasından ödü koptuğu için herkesin suyunca gider, her şeye peki derdi. Uysallığı açığa vurmadı, iyi yürekliliğinden, nezaketinden ileri geliyordu. Hoş görürdüğü her şeye çabuk kanması, yüzüne vurulmasın diye çabuk çabuk olsun canım olsun derdi. Herkes memnun, herkes mutlu olsun da. Doğaldır ki her iyi etkiyi kendini seve seve kaptırırdı. Böylelikle becerikli, işini bilen mendeburun biri onu avucu içine alır, iyilik süsü verdiği fena bir işe de sokabilirdi. Dayım herkese pek kolay kandığı için çoğu zaman hataya düşerdi. Hayli üzüntüden sonra onu aldatan adamın namussuz herifin biri olduğuna inanınca en başta kendini, yalnız kendini suçlu görürdü. Şimdi dayımın sessiz sakin evinde şımarık bunamış bir aptal kadını gözünüzün önüne getirin. O güne kadar yalnız generalinden korkan, bugün ise artık hiçbir şeyden korkusu olmayan, hatta eski günlerinin acısını çıkarmaya bakan bu budala kadın, kendisi gibi budala bir erkekten hiç ayrılmaz olmuştu. Dayıma gelince, bu budalaya sırf analık hatırı sayarak tapınmayı borç bilirdi. Her şeyden önce dayıma kaba, sabırsız, cahil ve son derece bencil olduğunu söylerlerdi. İşin dikkate değer tarafı, bunak koca karı hezeyanlarına kendi de inanıyordu. Zannederim Foma Fomiş de hiç değilse kısmen böyle düşünüyordu. Ayrıca dayımın ruhunu kurtarmak, taşkın ihtiraslarını gemlemek için Foma Fomiş'in Tanrı tarafından gönderildiğine inandırdılar. Mağrur bir adam olduğunu, zenginliğiyle başı dönmüş, bir lokma ekmeği bile Foma Fomiş'in başına kakan bir adam olduğunu telkin ettiler. Zavallı dayım son derece düşkün bir adam olduğuna hemen inanıverdi. Kendini affettirebilmek için Foma'nın ayaklarına kapanmaya bile razıydı. Bazen konuşurken, ''Canım bütün kabahat bende'' derdi. ''İyilik yaptığın adama karşı iki kat nazik davranmak gerek. Yani iyilik değil de, İşte yine saçmaladım. Evimde oturmakla asıl o bana iyilik ediyor. Ben de tuttum yediği bir lokma ekmeği başına kalktım. Yani kalkmadım ama kim bilir ağzımdan böyle bir şey kaçtı besbelli. Bazen oluyor işte. Oysa adamcağız bu kadar çile çekti. Ne asil hareketlerde bulundu. Her türlü hakarete katlanarak tam 10 yıl hasta arkadaşına baktı. Bütün bunlar elbette bir mükafat ister. Üstelik bilge bir adam da. Bugüne bugün yazardır yani. Kısacası okumuş adam. Son derece saygıdeğer biri. Şımarık zalim beyin yanında dal kavukluk eden tahsilli, talihsiz Foma'nın hayali dayımın iyi kalbini kederle, pişmanlıkla dolduruyordu. Onun bütün tuhaflıklarını, aşağılık hareketlerini vaktiyle geçirdiği acılara, gördüğü hakaretlere, ezilmelerine veriyordu. Nazik, hassas ruhu bu kadar cefa çekmiş bir adama alelade kimseler için konulmuş kuralları uygulamayı önlüyordu. Kabahatlerini hoş gördükten başka ona karşı tatlı davranmalı, yaralarını iyi etmeli, onu insanlarla barıştırmalıydı. Bu gaye dayımı o derece coşturmuştu ki yeni dostunun haris, şımarık, bencil, tembel ve uyuşuk herifin biri olduğunu anlamasını imkansızlaştırdı. Hele Foma'nın bilginliğine ve dehasına öyle inanıyordu ki. Dayımın hiçbir zaman bir yerde bir şey okumadığı halde bilgi, edebiyat kelimelerine karşı saf ve hiç çıkar gözetmeksizin derin bir saygı beslediğini söylemeyi unutmuştum. Bu onun başlıca ve en masum acayipliklerinden biriydi. Bazen Foma Fomiş'in çalışma odasından 2 oda ötede bulunduğu halde parmaklarının ucuna basarak yürür, eser yazıyor derdi. Sonra övünerek esrar dolu bir tavırla, ne yazdığını bilmiyorum ama herhalde karışık bir şey olmalı derdi. Yani iyi anlamda karışık tabii. Kardeş, bunlar anlayana kolay ama sana bana göre değil. Öyle içinden çıkılmaz şeyler ki, üretim güçleri hakkında mı ne öyle bir şey yazıyor, kendi söyledi. Siyasetle ilgili olmalı. Evet, ismi mutlaka parlayacak. O zaman sayesinde biz de meşhur oluruz. Kendisi söyledi bana canım. Dayımın şu güzelim sarı favorilerini Foma'nın emriyle tıraş ettiğini kesin olarak biliyorum. Herif dayımı favorileriyle Fransız'a benzetmiş ve bunları yurtseverliğine yakıştıramamış. Foma gitgide çiftliğin idare işlerine de karışarak yüksek düşünceler ileri sürmeye başlamıştı. Pek de berbat şeylerdi bu yüksek düşünceler. Köylüler işin iç yüzünü, çiftliğin gerçek efendisinin kim olduğunu anlamakta gecikmediler. Kendi kendilerine düşünüp duruyorlardı. Bir kere Foma Fomiş'in köylülerle bir konuşmasını duydum. İtiraf ederim ki gizlice dinleyerek duydum. Foma vaktiyle akıllı Rus köylüsüyle konuşmaktan pek hoşlandığını söylemişti. Bir gün harmana uğradı, şundan bundan, köy işlerinden konuştu. Oysa arpayı buğdaydan ayırt edemeyecek kadar bilgisizdi. Köylünün efendisine karşı ödevlerini tatlı tatlı anlattıktan sonra biraz elektriğe, biraz da iş bölümüne dokundu. Sonunda dinleyicileri söylediklerinin tek cümlesini anlamadan yeryüzünün güneş etrafında nasıl döndüğünü açıkladı ve belagati onu o kadar coşturdu ki bakanlardan bahsetmeye başladı. Bunun sebebini anladım. Puşkin'in buna benzer bir hikayesi vardır. Bir baba 4 yaşındaki oğluna, babacığın o kadar cesaretlidir ki çar babacığını pek sever diye anlatır dururmuş. Demek ki bu babacığın 4 yaşında bir dinleyiciye ihtiyacı varmış. Köylüler Foma Fomiç'i itaatli bir tavır takınarak dinler derdi. O günde köylüler arasından Arhip Korotki adında ak saçlı bir ihtiyar besbelli Foma Fomiç'in gözüne girmek için ansızın ''Çardan çok para alıyor muydun beyefendi?'' diye soruverdi. Fakat Foma Fomiç bu soruyu laubalice buldu. Laubalilikten hiç haz etmiyordu. Zavallı adamcağızı yukarıdan aşağı süzerek ''Sana ne hımbal, ne diye burnunu sokuyorsun her şeye? Üstüne tüküreyim diye mi?'' cevabını verdi. Bu Foma Fomiç'in akıllı Rus köylüsüyle her zamanki konuşma tarzıydı. Başka bir köylü, ''Babamız biz cahil insanız.'' diye söze atıl. ''Sen belki binbaşı, belki albay, belki de ekselansın. Sana ne diye hitap edelim bilemiyoruz ki.'' Foma bu defa yumuşayarak ''Hambal'' diye tekrarladı. ''Maaştan maaşa fark var. Saman kafalı herif. Bazısı general rütbesinde olduğu halde hiç maaş almaz. Hak etmemiştir. Çara faydası yoktur da ondan.'' Bakanın yanında çalışırken aylığım 20.000'di ama bunu almıyordum, o da başka. Çünkü sadece şeref için çalışıyordum, başka gelirim vardı. Aylığımı memleketin kalkınmasına, kazan yangınında felakete uğrayanlara vermiştim. Köylü bu işe pek şaştı. Bak sen, demek kazanı sen ihya ettin öyle mi dedi. Zaten köylüler ona hep hayret ederlerdi. Foma sanki istemeyerek ve sanki böyle bir adamla böyle bir şeyi konuşmayı bir alçalma sayarak kendi kendine kızıyormuş gibi benim de payım var diye cevap verdi. Dayımla konuşmaları başka türlüydü. Mesela Foma Fomiç güzel bir yemekten sonra rahat bir koltuğa gömülür, arkasında da bir uşak taze ıhlamur dalı ile sinekleri kovalarken ''Siz önceden neydiniz?'' diye söze başlardı. ''Ben gelmeden önce neydiniz sanki? Şimdi ruhunuzda yanmakta olan kutsal ateşin kıvılcımını içinize ben soktum. Soktum mu içinize şu kutsal ateşin kıvılcımını, sokmadım mı? Cevap verin, soktum mu sokmadım mı?'' Bu soruyu niye sorduğunu doğrusu Foma Fomiç kendi de bilmiyordu. Ama dayımın sessizliği, mahcupluğu onu hemen ateşlendiriyordu. Eskiden sabırlı miskin olan şu adam şimdi en ufak bir itirazla barut gibi parlıyordu. Dayımın susmasında küçümseme görmüş, cevap almak için sabırsızlanıyordu. ''Cevap versenize, tutuştu mu bu ateş içinizde?'' Dayım ezilip büzülüyor, ne yapacağını bilemiyordu. Foma gücenik bir sesle ''Lütfederseniz cevabınızı bekliyorum.'' dedi. Generalin karısı da omuzlarını kaldırarak lafa karıştı. ''My responde don, yagoruşka, dipnot.'' ''Cevap versenize Fransızca.'' Forma, general karısının emriyle önünden hiç eksik edilmeyen şeker kutusundan bir şeker alarak hoş görür bir sesle ''Size soruyorum, yanıyor mu içinizde bu ateş yoksa yanmıyor mu?'' diye tekrarladı. Nihayet dayım ümitsiz bir bakışla ''Gerçekten bilmiyorum Foma.'' diye mırıldandı. ''Herhalde bunun gibi bir şey var ama sen bunları sorma daha iyi yoksa yine bir şey saçmalayıveririm.'' ''Pekala, demek size göre ben kendisine cevap vermeye değmeyecek kadar küçük bir adamım. Bunu demek istiyorsunuz değil mi? Peki öyle olsun, zararı yok. Bir hiç olayım ben.'' ''Bunu da nereden çıkardın Tanrı aşkına Foma? Böyle bir şey mi söyledim ben?''
''Evet, söylemek istediğiniz buydu.''
''Canım, sana yemin ederim ki aklımdan bile geçirmedim.''
''Buna da peki, yalancı da olayım. Varsın beni suçladığınız gibi kavga için bahane aramış olayım. Zarar yok, hakaretlerin yanına bir de bu katılsın. Ben hepsine katlanırım.''
General karısı korku içinde ''Mein Mann Fils'' diye bağırdı. Dipnot, aman oğlum Fransızca. Dayım adam akıllı bunalmıştı. ''Foma Fomiç, anne'' dedi, ''yemin ederim hiçbir suçum yok. Belki kazara ağzımdan bir şey kaçtı.'' ''Sen bana bakma Foma, ne aptal olduğumu kendim de bilirim. Kendim de farkındayım ki bende de bir tuhaf hal var. Biliyorum Foma, hepsini biliyorum.'' ''Elini sallayak, hayır hayır hiçbir şey söyleme. 40 yıl yaşadım bugüne kadar, seni tanıyıncaya kadar kendimi hani şöyle herkes gibi bir adam sanıyordum. Oysa bir teke kadar günahkar, müthiş bir bencilim ben. Yaptığım bunca kötülükten sonra nasıl olup da yaşadığımı bu ana kadar hiç düşünmemiştim.'' Foma Fomiç'in istediği olmuştu.
''Evet dedi, bencil olmasına bencilsiniz.''
''Anlıyorum canım ama geçti artık, kendimi düzeltmeye, iyi olmaya çalışacağım.'' Fomofomiç bir dilerimle konuşmayı kesti. Dindarca bir iç çekişle koltuğundan kalkarak kestirmeye gitti. Yemekten sonra uyumak adetiydi. Bu faslı bitirirken bir de dayımla aramızdaki ilişkilerden, Fomofomiç'le durup dururken nasıl karşı karşıya geldiğimizden söz açacağım. O mübarek Stepan Çikovo köyündeki pek önemli olayların akışına nasıl birdenbire sürüklendiğimi izninizle anlatacağım. Böylelikle ön sözümü bitirerek doğruca hikayeme geçmek istiyorum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.